Gülün Adı, Umberto Eco, 64. Ayrım. Bir başka ilginç olay da labirent olayı oldu. Bildiğim bütün labirentler, elimde Santer Kangeli'nin güzel araştırması da vardı, açık labirentlerdi. Bunlar oldukça karmaşık ve dolantılarla doluydu. Ama bana kapalı bir labirent gerekliydi. Siz hiç açık bir kitaplık gördünüz mü? Labirent birçok koridor ve iç salonlarla gereğinden çok karışık olsaydı yeterli havası olmazdı. Oysa yangını beslemek için iyi bir havalandırma gerektiydi. Çünkü sonunda Aedificum'un yanması gerektiği benim için çok açıktı. Ama kozmolojik tarihsel nedenlerle şu da açıktı. Orta çağda manastırlar kibrit gibi yanarlardı. Yangınsız bir orta çağ öyküsü tasarlamak, alevler içinde düşen bir av uçağı olmaksızın Pasifik'te geçen bir savaş filmi tasarlamak gibidir. Böylece uygun bir labirent kurabilmek için 2-3 ay çalıştım. Sonunda duvarlardaki yarıkları eklemek zorunda kaldım. Yoksa içeride hep gereğinden az hava olurdu. Konuşan kim? Birçok sorunla karşı karşıyaydım. Kapalı bir yer, merkezileşmiş bir dünya istiyordum. Bu dünyayı daha iyi kapatabilmek için yer birliğinden başka zaman birliğini de sağlamam uygun olacaktı. Eylem birliği kuşkulu olduğuna göre. Yaşamın kanonik saatlerle bölündüğü bir Benedikten manastırı ortaya çıktı böylece. Günün saatlerine göre katı yapısından ötürü örnek belki de bilinçsizce Yulüses'ti. Ama birçok konuşmaların geçmesi gereken kayalık ve sanatoryumu andıran yerinden ötürü Büyülü Dağ da vardı. Konuşmalar birçok sorun çıkarıyordu bana. Ama onları daha sonra yazarken çözdüm. Anlatı kuramlarında pek az ele alınan bir konu vardır. Turn Ancillaries, yani yazarın sözü çeşitli kişilere geçirme aracısı olan düzenler. Şu 5 diyalog arasında ne gibi farklar olduğuna bakın. 1. Nasılsın? Fena değilim sen. 2. Nasılsın diye sordu Giovanni. Fena değilim ya sen dedi Piero. 3. Nasılsın dedi Giovanni. Sen nasılsın? Piero birden, fena değilim sen. 4. Nasılsın diye çabuk çabuk sordu Giovanni. Fena değilim ya sen diye güldü Piero. 5. Giovanni sordu, nasılsın? Fena değilim diye yanıtladı Piero. Renksiz bir sesle, sonra betimlenemeyen bir gülümseyişle, ya sen? İlk iki durum dışında ötekilerde açıklama durumunu nitelendirilen şey görülür. Yazar iki kişinin sözcüklerinin nasıl bir anlam taşıması gerektiğini esinlemek için kişisel bir yorumla araya girmektedir. Ama ilk iki durumda görünürde ara olan çözümlerde bulunmayan nasıl bir niyettir? Okuyucu farkına varmaksızın duygusal bir etkilenmeye uğrayabileceği iki durumda mı daha özgürdür? Hemingway'vari diyalogların görünürdeki yansızlığı düşünülsün. Yoksa en azından yazarın nasıl bir oyun oynamakta olduğunu bildiği, öteki üç durumda mı daha özgürdür? Bu bir üslup sorunu, bir ideolojik sorun, bir şiir sorunudur. Bir iç uyak ya da bir uyum seçimi ya da işin içine bir sözcük oyunu sokulması gibi. Belirli bir tutarlılık bulmak gerekir. Benim durumumda belki de sorun kolaylaşmıştı. Çünkü bütün diyaloglar Atsu'ya yollamalardı. Atsu'nun bütün roman boyunca kendi bakış açısını ortaya koyduğu da apaçık ortada. Diyaloglar karşıma başka bir sorun daha çıkarıyordu. Ne denli orta çağa özgü olabilirdi bunlar? Başka sözcüklerle daha yazarken kitabımın uzun resitatifler, geniş aryalarla bir müzikli güldürü yapısı edindiğinin bilincine varıyordum. Aryalar, örneğin kilise kapısının betimlemesi, orta çağın bütün retoriğiyle uyumluydu. Orta çağda bunun örnekleri eksik değildi. Bir an geldi ki aryalar Suger ya da San Bernardo variyken diyalogların Agatha Christie'vari olduklarından korkmaya başladım. Orta Çağ romanlarını, yani Şövalye Destanları'nı yeniden okudum ve kendi adıma bir ölçüde özgürce davranmakla birlikte, Orta Çağ'da bilinen anlatısal ve şiirsel bir kullanıma saygı gösterdiğimin farkına vardım. Ama sorun, uzun süre beni tedirgin etti. Arya ile rezitatif arasındaki icra değişikliklerini çözdüğümden emin değilim. Başka bir sorun daha vardı, seslerin, daha doğrusu anlatıların yerlerine yerleştirilmesi. Benim, bir başkasının sözcükleriyle bir öykü anlattığımı biliyordum. Bu başka kişinin sözcüklerinin en azından başka iki anlatıdan Mabillo'nun ve başşaif Valletti'nin anlatılarından süzüldüklerini, bu kişilerin yalnızca düzenlenmemiş bir metin üstünde filolog gibi çalışmış oldukları varsayılsa bile, ama buna kim inanır? Ön sözde belirtmiştim. Ama sorun, Atsu tarafından birinci tekil kişi olarak anlatılan öyküde de yeniden karşıma çıkıyordu. Atsu, 18'inde gördüklerini 80'inde anlatıyor. Konuşan kim? 18'indeki Atsu mu? 80'indeki Atsu mu? Her ikisi de bu açık, üstelik istenen de bu. Önemli olan genç Atsu olarak görüp duyduğunu anımsadığı şeyler üstüne mantık yürüten yaşlı Atsu'yu sürekli olarak sahneye getirmekti. Bunun örneği Dr. Faust'un Serenus Zeitblom'uydu. Ama kitabı yeniden okumadım. Uzak anılarla yetindim. Bu çifte oyun beni büyüledi ve çok heyecanlandırdı. Çünkü maske hakkında söylediklerime dönerek Atsu'yu ikilerken yaşam öyküsel bir kişilik ya da anlatan yazar olarak benimle anlatıcı ses dahil, anlatılan kişiler arasındaki boşluklar ve ekranlar dizisini bir kez daha ikiliyordum. Kendimi gittikçe daha çok korunmuş hissediyordum. Bu yaşantı tümüyle, demek istediğim somut olarak apaçık ıhlamurlu Madeleine tadıyla, yorgan altında oynanan bazı çocukça oyunları anımsattı. Bana kendimi bir denizaltı gibi hissettiğim, oradan bir başka küçük döşekte yorganın altındaki kız kardeşime bildiriler gönderdiğim, İkimizin de dış dünyadan yalıtılmış, suskun denizlerin dibinde uzun yolculuklar icat etmekte tam anlamıyla özgür olduğumuz zamandaki gibi. Atsu benim için çok önemliydi. Daha başından öyküyü tümüyle, gizemleri, siyasal ve tanrı bilimsel olayları, birkaç anlama çekilebilirliğiyle, olayların içinde yaşayan, her şeyi bir yetişkinin fotoğrafik bağlılığıyla kaydeden ama onları anlamayan birinin ağzından anlatmak istiyordum. Aslında Atsu onları yaşlandığında da anlamayacak. Öyle ki üstadının ona öğrettiklerinden başka bir şey olmayan bir şeye, hiç de tanrısal olmayan bir şeye kaçmayı seçer sonunda. Her şeyin, hiçbir şey anlamayan birinin sözcükleri aracılığıyla anlaşılmasını sağlamak. Eleştirileri okurken bunun romanın kültürlü okuyucuları daha az etkileyen yanlarından biri olduğunun farkına vardım ya da en azından hiç kimsenin yahut hemen hemen hiç kimsenin buna farkına varmadığını söyleyebilirim. Şimdi bunun romanın doğallığını yitirmemiş okuyucular için okunabilirliğini sağlayan öğelerden biri olup olmadığını soruyorum kendi kendime. Bu okuyucular kendilerini anlatıcının masumluğuyla özdeşleştiriyorlar. Her şeyi anlamadıkları zaman da kendilerini haklı buluyorlar. Onları yeniden cinsellik karşısındaki korkularına, bilinmeyen dillere, düşüncenin güçlüklerine, siyasal yaşamın gizemlerine götürdüm. Bunlar şimdi apres, kup, anladığım şeyler ama belki de o zaman yeni yetmeliğimin ürpertilerinin birçoğunu kuşkusuz sevda çarpıntıları içindeki Atsu'ya aktarıyordum. Ama hep araya giren kişi aracılığıyla davranabilme güvencesiyle. Gerçekten de Atsu aşk acılarını ancak kilise bilgelerinin sevgiden söz ederken kullandıkları sözcükler aracılığıyla yaşıyor. Sanat kişisel duygulardan kaçıştır. Bunu hem Joyce hem de Eliot öğretmişlerdi bana. Duyguya karşı savaş çok çetin oldu. Bir duygu anında William'ın ağzından Alano de Lilla'nın Natura ağıtına göre biçimlendirilmiş güzel bir dua yazmıştım. Sonra ikimizin de duygulanacağımızı anladım. Ben yazar olarak, o roman kişisi olarak. Sanatsal nedenlerle ben yazar olarak duygulanmamalıydım. O da roman kişisi olarak duygulanamazdı. Çünkü mayası başkaydı. Duyguları tümüyle zihinsel, daha doğrusu bastırılmıştı. Kitabı okuduktan sonra bir arkadaşım bana şöyle dedi. Tek karşı çıktığım, William'ın hiçbir zaman bir acıma davranışı göstermemesi. Bana şöyle yanıt veren bir başka arkadaşımın sözlerini aktardım ona. Doğru, onun acıma üslubu bu. Belki de öyleydi. Öyle olsun. Suskuyla geçiştirmek. Atsu başka bir sorunu çözmeme de yaradı. Öyküyü herkesin neden söz ettiğini bildiği bir orta çağda geliştirebilirdim. Çağdaş bir öyküde olduğu gibi bir öykü kişisi Vatikan'ın boşanmasını onaylamayacağını söylüyorsa, Vatikan'ın ne olduğunu ve boşanmayı niçin onaylamadığını anlatmaya gerek yoktur. Ama tarihsel bir romanda insan böyle yapamaz. Çünkü burada öykü, biz çağdaşlara neler olduğunu ve olanların bizler için de hangi anlamda önem taşıdığını daha iyi aydınlatmak için de anlatılır. Bu durumda bir salgarıcılık tehlikesi söz konusudur. Salgari'nin kişileri ormana kaçarlar ve bir baobab ağacının köküne rastlarlar. O zaman yazar olayı askıda bırakır ve baobablar üstüne bize botanik dersi verir. Artık bu tıpkı sevdiklerimizin kusurları gibi sevimli bir şey olmuştur. Bu tür bir hatadan kaçınmak için yüzlerce sayfayı yeniden yazdım. Ama sorunu nasıl çözdüğümün farkına vardığımı hiç anımsamıyorum. Ancak 2 yıl sonra tam kitabın böyle kültür düzeyi yüksek kitapları sevmeleri kesinlikle olanaksız kişilerce de okunmasının nedenini kendi kendime açıklamaya çalışırken farkına vardım bunun. Adson'un anlatı üslubu suskuyla geçiştirmek denen düşünce biçimine dayanmaktadır. Açıklayıcı örneği anımsıyor musunuz? Sezar'dan söz etmiyorum. Çünkü her yerde. Herkesin çok iyi bildiği bir şeyden söz edilmek istemediğinde de böyle söylenir. Ama böyle söylenirken de o şeyden söz edilmiş olur. Bu biraz Adson'un kişileri ve olayları iyi bilindiklerini belirterek anıştırması ama gene de bunlardan söz etmesini andırıyor. Yüzyılın sonunda yaşamış olan Adson'un Alman okuyucularının yüzyılın başında İtalya'da geçtiği için tanıyamayacakları kişi ve olaylara gelince, Adso onlardan üstelik öğretici bir tonla söz ederken susmak bilmez çünkü ortaçağ kronik yazarların üslubu böyleydi. Ne zaman bir şeyin adını ansalar, işin içine ansiklopedik kavramlar karıştırmaya hazırdılar. El yazmasını okuduktan sonra bir dostum, ilk sözüne ettiğim değil, anlatım üslubunun, romanın değil, espressodaki makalenin üslubunun onu şaşırttığını söyledi. İyi anımsıyorsam böyle dedi. Önce alındım, sonra ne demek istediğini anladım ama kabul etmedim. O yüzyılların kronik yazarlarının anlatım üslubu buydu ve bugün kroniklerden söz ediyorsak, bunun nedeni o zaman birçok kronik yazılmış olmasıdır. Soluk. Uzun öğretici parçaların bir başka nedeni daha vardı. El yazmasını okuduktan sonra yayın evindeki arkadaşlar çok zorlayıcı ve usanç verici buldukları ilk 100 sayfayı kısaltmamı öğütlediler. Hiç kuşkunuz olmasın reddettim. Çünkü diye öne sürüyordum, bir insan manastıra girip orada 7 gün yaşamak istiyorsa onun ritmini kabul etmek zorundadır. Bunu başaramazsa kitabın bütününü okumayı da hiçbir zaman başaramayacaktır. Bu nedenle ilk 100 sayfanın bir kefaret ve başlangıç işlevi vardır. Her kim bundan hoşlanmazsa kendi bilir, tepenin eteklerinde kalır. Bir romanın içine girmek dağda bir gezinti yapmak gibidir. Belli bir soluğu öğrenmek, belli bir yürüyüş adımı edinmek gerekir. Yoksa insan hemen duruverir. Şiirde de aynı şey olur. Oyuncular tarafından yüksek sesle okunan ozanların nasıl katlanılmaz olduklarını düşünün. Bunlar yorumlamak için koşuğun ölçüsünü aldırmazlar. Sanki düz yazıyla konuşuyormuş gibi rezitatif ve artlama yaparlar. Ritmin değil içeriğin peşindedirler. 11 hecelik dizeleri ve 3'er dizelik koşuklardan oluşan bir şiiri okumak için ozanın istediği şarkı ritmini edinmek gerekir. Dante'yi neye mal olursa olsun anlamın ardından koşmadan, bir zamanların Corri de Piccoli'sinin dizeleriymiş gibi okumak daha iyidir. Romanda soluk tümcelerle değil, daha geniş makro durumlara, makro önermelere, olayların bölünmesine bırakılır. Bazı romanlar vardır, ceylanlar gibi soluk alırlar. Bazıları da balina ya da filler gibi. Uyum soluğun uzunluğunda değil, soluk alışın düzenliliğindedir. Çünkü belli bir noktada, ama bu çok da sık olmamalıdır, soluk kesilir ve bir bölüm ya da bir sekans soluk tam anlamıyla alınmadan önce biterse, bu anlatıda ekonomi sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bir kopma noktasını beklenmedik bir olayı gösterebilir. En azından bunun büyüklerce yapıldığını görüyoruz. Bahtsız Kadın Yanıtladığının nokta, satır başı, ritmi, Elveda Dağların ritmiyle aynı değildir. Ama böyle bir şey olunca Lombardia'nın güzelim gökyüzü kana bulanmış gibi olur. Büyük bir roman yazarının her zaman sürekli bir temel ritmin çerçevesi içinde hangi noktada hızlanacağını ya da frene basacağını ve bu pedala basışların dozları nasıl ayarlayacağını her zaman bildiği bir romandır. Müzikte de tempo çalıntıları yapılabilir ama gereğinden çok yapılmamalıdır bu. Yoksa Chopin çalmak için tempo çalıntısını abartmanın yeterli olacağına inanan o kötü icracılar çıkar karşımıza. Sorunlarımı nasıl çözdüğümden değil, onların nasıl karşıma çıktıklarından söz ediyorum. Onları bilinçli olarak ortaya çıkardığımı söyleseydim, yalan söylemiş olurdum. Makinenin tuşlarına basan parmaklarının ritmi aracılığıyla da düşünen bireşimsel bir düşünce vardır. Parmaklarla nasıl anlatabileceğine ya da düşünülebileceğine bir örnek vermek istiyorum. Mutfaktaki kucaklaşma olayının bütünüyle Neşideler Neşidesi'nden başlayarak Aziz Bernardo ve Jean de Fécamp'a ya da Bingenli Azize Hildegard'a dek dinsel metinlerden alıntılarla kurulduğu açıktır. En azından Orta Çağ mistiği konusunda deneyimsiz ama biraz kulağı olan herkes bunun farkındadır. Ama şimdi birisi bana bu alıntıların kimin olduklarını ve birinin nerede başlayıp ötekinin nerede bittiğini sorsa artık bunu söyleyecek durumda değilim. Gerçekten elimde tüm metinlerle birlikte onlarca not vardı. Bazen de birçok daha sonra kullandıklarımdan çok fazla kitap sayfası fotokopi. Ama olayı bir çırpıda yazdım. Ancak daha sonra sınırlandırdım onu. Pürüzler daha az görünsün diye üstünden bağdaştırıcı bir vernik geçirir gibi. Böyle yazıyordum. Bütün metinler yanımda rastgele atılmış duruyordu. Kah birine kah ötekine göz atıyor, bir bölüm kopya ediyor sonra onu hemen bir başkasıyla birleştiriyordum. Bu bölümü ilk müsvedede tüm ötekilerden daha çabuk yazdım. Parmaklarımla kucaklaşmanın ritmini izlemeye çalıştığımı, bu nedenle de doğru alıntıyı seçmek için kendi kendimi durduramadığımı sonra anladım. O noktada metnin içine kolan alıntıyı doğru kılan, onu yazmakta olduğum ritimdi. Parmakların ritmini durduracak olan alıntıları bir yana bırakıyordum. Olayın müsveddesinin oldukça uzun kucaklaşmalara karşın, olayın kendisi kadar sürdüğünü söyleyemem. Ama kucaklaşmanın temposuyla yazı temposu arasındaki farkı olabildiğince kısaltmaya çalıştım. Yazı derken bunu Barth'ın kullandığı anlamda söylemiyorum, daktil anlamında da söylemiyorum. Maddesel, fizik anlamda bir eylem olarak yazıdan söz ediyorum. Ritim derken de duyguların değil bedenin ritminden söz ediyorum. Artık süzülmüş olan duygu, en başta verdiğim gizemsel coşkularla erotik coşkuları özümleme kararında kullanılacak metinleri okuyup seçtiğim anda söz konusuydu. Daha sonra hiç duygu yoktu. Sevişen at soydu, ben değil. Bana yalnızca onun duygusunu bir göz ve parmak zanaatına dönüştürmek kalıyordu. Trompet çalarak bir aşk öyküsü anlatmaya karar vermişim gibi. Okuyucuyu oluşturmak. Ritim, soluk, kefaret. Kimin için? Benim için mi? Hayır, kesinlikle okuyucu için. İnsan bir okuyucuyu düşünerek yazar. Tıpkı bir ressamın resme bakacak kişiyi düşünerek resim yapması gibi. Bir fırça vurduktan sonra 2-3 adım uzaklaşır, sonucu inceler, yani resme, uygun ışıkta duvara asıldığında seyircinin ona bakacağı gibi bakar. Yapıt bittiğinde metinle okuyucular arasında bir diyalog kurulur. Yazar dışarıdadır. Yapıt yaratılırken iki diyalog vardır. O metinle daha önce yazılmış bütün öteki metinler arasındaki diyalog. Kitaplar yalnızca başka kitaplar üstüne ve onların çevresinde yazılır. Ve yazarla örnek okuyucu arasındaki diyalog. Bunun kuramını Lector in Fabula yahut daha önce de Opera Operta, açık yapıt gibi başka yapıtlarda ortaya koymuştum. Bir yazar belli bir görgül, ampirik okuyucu kitlesini düşünerek yazabilir. Tüccarlar ve karıları için yazan çağdaş romanın kurucuları Richardson, Fielding ya da Defoe'nun yaptıkları gibi. Ama ideal bir uykusuzluktan etkilenen, ideal bir okuyucuyu düşünen Joyce da kitleler için yazıyordu. Her iki durumda da insan ister cebinde parası, kapıdan çıkan bir kitleye seslendiğine inansın, ister gelecekteki bir okuyucu için yazdığını öne sürsün, yazmak metin aracılığıyla uygun okuyucu örneğini oluşturmaktadır. İlk 100 sayfanın kefaret engelini aşmayı başarabilen bir okuyucuyu düşünmek ne demektir? Bu tam olarak bu sayfaların ardından gelecek olanlara uygun bir okuyucu oluşturmak amacıyla 100 sayfa yazmak demektir. Yalnızca gelecek kuşaklar için yazan bir yazar var mıdır? Hayır. Böyle olduğu öne sürülse bile, çünkü Nostradamus olmadığından, gelecek kuşakları ancak çağdaşlarından bildiği örneğe dayanarak biçimlendirebilir. Az sayıda okuyucu için yazan bir yazar var mıdır? Bununla, yazarın biçimlendirdiği örnek okuyucunun ön sezilerinde çok sayıda okuyucuyla özdeşleştirilme olasılığının az olduğu anlatılmak isteniyorsa, evet, ama bu durumda bile yazar, gizliden gizliye de olsa, kitabının öylesine zanaatkarca bir titizlikle istenen ve ardına düşülen, metninin yüreklendirdiği bir okuyucunun birçok temsilcilerini yaratacağını umarak yazar. 64. ayrımın sonu sayfa 723, devamı 65. ayrımda.